havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. 29 Haziran 2022 Çarşamba 19.30 Anlat Bana'da yine karşınızdayız. Türkiye'nin kırmızı çizgileriyle söze başlamak isteriz. Dış politikada kırmızı çizgimiz terör, iç politikada kırmızı çizgimiz açlık ve yoksulluk. Bu kırmızı çizgilerden Türkiye nasıl bir yol açacak, kendine nasıl nefes alacak? Asıl ana konu bu. Niye söze böyle başladık? Kırmızı çizgiler bizim için önemli. Eskiden açlık ve yoksullukla konuya bakalım mı? İşçi-işveren ilişkilerine göz atmamızda fayda var. Göz attığımızda patronlar hep kendilerine göre çözüm olmasını isterlerdi. Bugün bakıyoruz patronlar işçileri adına konuşuyor. İşte bu kırmızı çizgideki bu sarmalın perde gerisi nasıl bir değişim olacak ona bakmamız gerekiyor ama bugün için gündem yine dop dolu. Öncelikle dış politika ve diplomasi yani savunma Madrid'den gelen haberler şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi 8'de protokol yemeği var. Biz bütün bu detaylara bakarken gelin önce siyaset gündemine göz atalım sonra ekonomi gündemine doğru yolculuğa çıkalım.
Siyaset gündemi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO liderler zirvesinde resmi oturum yapıldı. İsveç ve Finlandiya'ya ittifaka davet kararı çıktı. Sonuç bildirgesinde Rusya'nın en büyük tehdit olduğu vurgulanırken Çin uluslararası düzeni baltalamakla suçlandı. Ayrıca Genel Sekreter Jens Stoltenberg Ukrayna'nın adaylığı konusunda kapımız açık olacak mesajını verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde NATO zirvesi ve ekonomi başlıkları vardı. Partisinin grup toplantısından seslenen Akşener, hükümetin NATO üyeliği konusunda İsveç ve Finlandiya ile vardığı anlaşmayı taviz olarak niteledi. Bununla birlikte İYİ Parti lideri, BDDK'nın lira ile yapılan ticari kredilere yönelik kararı ile ilgili de sermaye kontrolüdür ifadesini kullandı. İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuğba Torun CHP'den istifa etti. İkilinin kendileri üzerinden CHP'nin yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıkları öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Milletvekili Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtları sosyal medyaya yansımıştı. Kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen teklifin görüşmeleri yeni yasa dönemine ertelendi. Teklifin genel kurul görüşmeleri, kamuoyundaki sansür tepkileri ve AK Partili milletvekilleri arasında bazı rahatsızlıklara neden olması sebebiyle ertelenmişti. Ek bütçe nedeniyle bu haftaya kaldığı belirtilen teklif, Ekim ayında başlayacak yeni yasama döneminde görüşülecek.
Siyaset gündemi.
Siyaset gündemi böylesine yoğun ama herkesin derdi iş ve aç Türkiye'de. Yani ekmek aslanın midesinde değil, bağırsaklarına inmiş durumda. Yaşamak için, hayatta kalmak için mücadele etmek ve çok çok çalışmak gerekiyor. Çalışacağız da iş mi var? Sorunlar dağ gibi yığılıyor. Gelin bugünün asıl belirleyici gündemi asgari ücret tespit komisyonundan söze başlayalım. Ekonomi gündemine göz atıp sonra hayallerin cari fazla, gerçeklerin sermaye kontrolü olduğu yeni uygulamaya ilişkin değerlendirmelerle gündemimizi belirleyelim.
Ekonomi gündemi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022'nin ikinci 6 ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığındaki toplantıda TİSK Genel Başkanı Ergün Atalay ve TESK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yer aldı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin yaptığı konuşmada enflasyonun emekçiler üstündeki baskısını kaldıracağız. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir dedi. Bakan Bilgin, bugün başlatılan komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ettiklerini söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü ilk toplantısında iki konuda mutabakata varıldı. İlk mutabakata göre asgari ücretteki artış Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. İkinci mutabakatsa asgari ücrete vergi muafiyetinin yeni zamla ulaşılan rakam içinde uygulanması. Bankacılık sektörünün net kârı %434,1 arttı. Türkiye bankacılık sektörünün net kârı bu yılın Mayıs ayı sonunda %434,1 artışla 132 milyar 101 milyon lira olarak gerçekleşti. Mayıs 2022 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü ise 11 trilyon 303 milyar 700 milyon lira olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 yıl sonuna göre 2 trilyon 88 milyar 237 milyon lira arttı. Ekonomik güven son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında %96,7 iken Haziran ayında %3,3 oranında azalarak %93,6 değerini aldı. Böylelikle endekste Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye görüldü.
Ekonomi gündemi.
Gündem yoğun diyoruz, boşuna demiyoruz. Özellikle emeklinin, memurun, asgari ücretlinin, asgari ücretliyi baz alan işçinin, hemen herkesin beklediği konu bir, asgari ücrete zam, ek zam diyelim. Çünkü 2001 sonrası yılda bir kere belirlediğimiz asgari ücreti yeniden periyodlara bağlamaya başladık. Yüksek enflasyon nedeniyle önemli konu. Acaba yarın asgari ücretten net bir yanıt gelir mi? Yüzde kaç olur asgari ücret? Bir de memurun, 3600 ek göstergelinin, EYT'li unuttuk ama hatırlatmamızda yarar var. Onların durumu var. Burada da enflasyon farkı. Emekliler için çok fazla sözü uzatmaya gerek yok. Onlara %20'lik bir zam ilk etapta torba yasa mecliste, orada %20'lik bir zammı görüyoruz ve bütün bu gelişmelerin özeti, özellikle hayaller cari fazla, gerçekler sermaye kontrolü dediğimiz Cuma akşamı BDDK'nın açık ve net söyleyelim ki bize göre bankaların açık ve net itibarı olan firmalarla ilgili döviz kullanımını sınırlama ve ticari krediye erişimini sınırlama hareketinin yol açtığı durum bizim için önemli konu. Türkiye için de önemli konu. Bunu tartışalım. Konuğumuz Profesör Doktor Erdal Türkkan. Erdal Bey. Erdal Bey. Erdal Bey, beni duyuyor musunuz? Erdal Türkkan, Rekabet Derneği'nin kurucu başkanı. Konuyla ilgili çok fazla çalışması var. Bugün konuğumuz niye? Çünkü öncelikle sürekli farklı kararlar geliyor her hafta. Bu kararları doğru yorumlamamız lazım. Kararlar rekabet hukukuna, rekabet kurallarına aykırı mı değil mi? Ana konumuz bu. Diyelim ki 10 milyon liraya ev yapıyorsunuz. Bu evin yerine bir de kredi almak için bankaya gidiyorsunuz. Ama yapılan düzenleme, hop bir dakika, bu krediyi kullanma hakkınız yok diyor. Bu rekabete aykırı mı değil mi? Bunu konuşmak lazım. Artı BDDK, 906 bin dolarınız var ya da 908 bin dolarınız, bir şirketsiniz, size bunun üstünde döviz varlığınız varsa bir dakika, TL ticari kredi kullanamazsınız diyor. Rekabete uygun mu şartlar? Profesör Doktor Erdal Türkkan'la konuşacağımız ana konu bu. Erdal Bey.
Merhabalar efendim. İyi akşamlar Meli Hanım.
İyi akşamlar. Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun, çok naziksiniz. Öncelikle çok kısa sizden söz edebilir miyiz? Erdal Türkkan kimdir kısaca?
Evet, teşekkür ediyorum. Efendim, Erdal Profesör Doktor Erdal Türkkan emekli bir öğretim üyesi. Şimdiye kadar işte 10-15 kitap yazdı. Fransa'da doktorasını yaptı. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünde yıllarca hocalık yaptı. Rekabet Kurumu'nda başkanlık danışmanlığı yaptı. Odalar Birliği'nde danışmanlık yaptı vesaire. Şimdi işte kitap yazmakla meşgul bir hoca.
İki kitabınız var. O iki kitaptan söz eder misiniz lütfen?
Valla benim en son yayınladığım kitap Negatif Seleksiyon diye bir kitap. Yani kötünün iyiye tercihi. Bu çok önemli bir konu. Kötünün iyiye tercihi Türkiye'de fevkalade yaygın. Bu hem insan düzeyinde kötünün iyiye tercihi, hem düzenlemeler düzeyinde, hem projeler düzeyinde. Yani aklınıza ne gelirse her alanda kötünün, daha kötü olanın daha iyiye tercihi söz konusu. İşte meşhur efendim 90 puan alan değil de 60 puan alanı tercih ettiğiniz zaman negatif seleksiyon yapmış oluyorsunuz. Ben bunu çok kapsamlı bir şekilde ele aldım bu konuyu. Bir o var, bir de davranışsal az gelişmişlik diye bir kitabım var. Onu da 2020'de yayınlamıştım. Bu ilk söyledim 2021'de. Efendim bu mesela işte gösteriş tüketimi, gösteriş yatırımı, efendim taklit etme başkalarını veya takip etme, efendim sorgulamadan öğrenme, ahde vefa yapmama, yani sözünde durmama, hile yapma, kurnazlık yapma gibi böyle yüzlerce davranışı Türkiye'de gerek ekonomik gerek siyasi alanda etkili olan davranışı ele aldım ve bunları yazdım. Çünkü bunlar hakikaten Türkiye'ye mahsus olan, yani Türkiye'de çok yaygın olan şeyler. Benim de bir bilim insanı olarak görevim tabii ülkemde olup biteninden dünyayı haberdar etmek. Daha önceki kitaplarından birisi de Ekonomide ve Siyasette Adil Rekabet idi. Daha önce 2001'de başka kitap yazdım rekabet konusunda. Daha sonra Rekabet Kurumu'nda iki kitabım daha yayınlandı rekabet konusunda. Yani esas rekabet konusunda çalışıyorum. Tabii ki Rekabet Derneği'ni kurdum bu arada. Bunun kurucu başkanıyım. Hı hı,
Rekabet Derneği'nin kurucu başkanısınız. Bugün ana konumuz da adil rekabet. Öncelikle konut kredileriyle ilgili bir karar çıktı. Yani 10 milyon liranın üzerindeki konutlar için TL kredisi kullanmak mümkün değil. Adil mi? Adil rekabete uygun mu bu?
Efendim bu tabii bu her açıdan fevkalade sakıncalı bir şey. Aslında tabii bu davranışı niye yaptılar, yani neden böyle bir şey yaptılar diye bakalım. Yani aslında esas amaç konut kredisi falan değil. Konut kredisi bahane. Zaten ondan bir gün sonra ticari krediler için çıkarılan düzenleme de aynı şekilde belki aynı sebebe dayanıyor. Bu mevcut kur korumalı mevduat sisteminin devamını sağlamak. Daha doğrusu bu negatif faiz politikası 20 Eylül'den itibaren başlayan negatif faiz politikasının Türkiye ekonomisi üzerindeki yıkıcı etkilerini en aza indirmeye çalışmak diyelim, ama tabii o yıkıcı etkiler devam ediyor, ama bunun özünde o faiz dayatmasını yapmak. Yani o hiçbir şekilde ne ekonomik bir temeli olan ne dini bir temeli olan bir %14 civarında bir faizin belirlenip ille de benim faizim bu olacak, bundan aşağıda inmem, yukarıda çıkmam gibi bir yaklaşımın Türkiye'nin başına açtığı sorunların sonuçları bunlar. Yani öyle bir şey olmasaydı, yani faiz kararı olmasaydı böyle bir şey olmayacaktı. Dolayısıyla yani meseleye önce bir başından bakmak lazım. Yani şimdi Temmuz ayı geliyor. Temmuz ayında insanlar şey yapacaklar mı, yenileyecekler mi, yenilemeyecekler mi bu kur korumalı mevduattaki hesaplarını. Bundan bazı endişeler var. O yüzden insanlar tabii kendini enflasyona karşı korumak istiyor. Şimdi kur korumalı mevduata yatırdığınız zaman efendim işte %20 civarında bir getiri elde ediyorsunuz. Ama enflasyon olmuş %73, %80'e doğru koşuyor. Şimdi bu durumda insanlar bu paralarını yatıracak yer arıyorlar. Ne yapsın? Mesela bunlardan bir tanesi gayrimenkul. İşte 10 milyon liranın üzerindeki gayrimenkulleri yatırım aracı olarak aldığı zaman insanlar diyorlar ki benim param hiç olmasa burada pul olmaz. Şimdi parasını insanların gayrimenkule yatırmasını engelleyip kur korumalı mevduata girmesini sağlamak için bu yapılıyor. Tabi bu fevkalade yan etkileri olan bir ilaç. Yani çok ekonomi açısından bir defa güven kaybına yol açan bir şey. Düşün siz
Hemen araya girebilir miyim hocam? Son derece tehlikeli bir araç uygulama dediniz. BDDK'nın son kararı 908 bin doların üstü döviz bulunduran şirketlere TL kredi kullandırmama yolculuğu. Ana konumuz bu, öyle değil mi?
Evet, yani şimdi bütün bunların arkasındaki faktör aman şu bizim faiz politikamıza yanlış olan, her açıdan yanlış olan faiz politikasına devam ettir, eve derim. Bunu da nasıl devam edeceğiz? İşte kur korumalı mevduat ile birlikte tabii satışlar da var. Yani döviz satışları olmasa kur korumalı mevduat ayakta duramazdı. Devamlı döviz satışları oluyor. Hatta bu son BDDK'nın kararından sonra da bir takım satışlar yapıldığı iddiaları var. Onu bilmiyoruz. Yani şu anda onu tespit etmek mümkün değil. Dolayısıyla amaç bu paranın, şirketlerin elindeki paranın, pardon, şirketlerin kur korumalı mevduattan çıkmalarını engellemek, kur korumalı mevduatın devamını sağlamak için de şirketleri kur korumalı mevduata yatırım yapmaya zorlamak. Amaç bu.
Ana konu bu. Ama şirketleri kur korumalı mevduat sisteminin içinde tutmak için alınan bu kararın adı kambiyo kontrolü ve dolayısıyla sermaye kontrolüne giden bir yol mu? Bu aynen, serbest efendim, piyasa ekonomisine bunu bağlıyız diyen hazine bu açıklamayı yaparken bizim kafamız karışıyor. Biz nereye bakacağız? Neredeyiz?
Yani şimdi tabii hazine aslında bu kararı hazinenin alması lazım. Çünkü bu hakikaten doğrudan doğruya bizim kambiyo rejiminin değiştirilmesi anlamına, kısıtlanması anlamına geliyor. Yani serbest kambiyo rejiminden Türkiye çıkıyor. Düşünün, 1989'da biz serbest kambiyo rejimine geçmişiz. O zamandan bu yana hiçbir kısıtlama olmadan, en zor günlerde dahi kısıtlama olmadan bugüne gelmişiz. Ve bu çok önemli bir mesafe. Yani Türkiye o günden bugüne kat ettiği, elde ettiği pek çok şeyi bu serbest kambiyo rejimi sayesinde elde etmiştir. Şimdi onu feda ediyoruz. Fakat tabii ekonomi yönetimi bunu feda ettiğimizi pek kabul etmek istemiyor. Onun için bu işi BDDK'ya yaptırıyor. Yani sanki bu iş bir kredi düzenlemesiymiş gibi yaptırıyor. Halbuki kredi düzenlemeleri böyle olmaz ki. Kredi yasaklayarak kredi düzenlemesi olur mu? Yani dünyanın neresinde görülmüşsünüz? Efendime söyleyeyim, şunun üzerinde dövize sahipseniz efendim kredi size verilmez gibi bir düzenleme dünyanın hiçbir yerinde olmamıştır. Hele hele serbest kur, serbest kambiyo rejimine tabi bir ülkede olmamıştır. Şimdi bu serbest kambiyo rejiminin elden gitmesi siyasi iktidar açısından da aslında utanç verici bir şey. Çünkü bir yandan siz kanun çıkarıyorsunuz, efendim ben dünya piyasası olacağım diye, finans merkezi olacağım, İstanbul'u finans merkezi yapacağım diye, diğer taraftan serbest kambiyo rejiminizi 30 yıllık 40 yıllık derler yani 33 yıllık serbest kambiyo rejiminizi alt üst edecek şeyler yaratıyorsunuz. Ama ondan da kötüsü güvensizlik yaratıyorsunuz. Yani şimdi sizin dediğiniz gibi bunu yapan hükümet, bunu yapan bir iktidar her şeyi artık yapabilir. Yani bunu yaptıktan sonra artık geriye kalan bir tek şey kalıyor. Yani bundan sonra mevduatlar bulundurmak yasaktır vesaire gibi bir şey kalıyor. Ama bu da aynı sonucu veriyor sonuç itibariyle. Siz yani mevduat bulunduramıyorsunuz. Şimdi ben geçenlerde makale yazdım. Orada devletin müdahalesini şöyle değerlendirdim. Yani bir piyasanın alanları vardır. Bir devletin müdahale alanları vardır. Bir de firmaların müdahale alanları var. Şimdi devlet, yani siyasi iktidar bir yandan efendim piyasaların alanını daraltıyor. Şimdi de firmalara el attı. Firmaya diyor ki sen ancak şu kadar döviz tutabilirsin diyor. Bundan tutamazsan krediden yararlanamazsın diyor. Yani firmanın ne yapacağına devlet karar vermeye başladı. Şimdi binlerce firma var. Yani bu firmaların her birisi çok farklı durumlarda, çok farklı konumlarda devlete güvenerek yola çıkmış. Efendim mevcut düzenlemeler çerçevesinde herkes kendisine perspektif ayarlamış. Ona göre şimdi siz hareket ediyorsunuz. belki yarın bir ödeme yapmanız gerekiyor. Kredi alır öderim falan diyorsunuz. Edemiyorsunuz. Şimdi Türkiye'de firmaların kullandıkları kaynağın %70'i kredi ortalama. Dolayısıyla siz kredi alamazsınız dediğiniz anda adamın hayat damarını kesiyorsunuz. O da ne yapacak? Neye böyle kesiyorsunuz? Efendim paranı sen buraya yatır. Parasını, dövizini yatırmak mecburidir diye bir kanun çıkarmak yerine böyle zorlamalara giriyor. Ama bu ikisi aynı şey.
Araya girebilir miyim? Şirketler deyince ve şirketler üzerinde kurulan baskı deyince, şimdi Türkiye'de 1.600.000 şirket var. Türkiye'nin en büyük 1000 şirketinin 500'ünü, değil mi? Ne bakarsak en büyük 500 ISO yayınlıyor. Bir de Türkiye'nin en büyük şirketlerinin kurduğu dernek var. Adı TÜSİAD. 500 üyesi evet. var. Bu hareket TÜSİAD üyelerini ve TÜSİAD'ın patronlarının şirketlerine nasıl etkiler? Ne diyorsunuz?
Şimdi efendim burada bazı koşullar var bu şey için. Diyor ki işte bağımsız denetime tabi olacak diyor bir defa. Hangi şirketler bağımsız denetime tabi olacak diye bir düzenleme var 2018'de. Ona bakıyorsunuz. Aman yarabbim işin içinden çıkmak mümkün değil. Ama bir de diğer koşullar var. Yani bu varlıklar işte aktiflerin veya satışın %10'unu aşıyorsa diyor. Bunun tespiti lazım. Bankacılık sisteminin bunun kimlerin kredi alıp kimlerin alamayacağına karar vermesi mümkün değil. Yani siz diyelim ki aslına bakarsanız rahatça kredi alabilecek kategoride bir firmasınız ama banka diyor ki ben bilemiyorum siz kimsiniz. Siz bana kağıt getirin. Hadi bu bağımsız düzen denetleme kuruluşlarından siz şey alacaksınız, kağıt alacaksınız. İşte şöyle böyle cirosunun %10'u vesaire. Şimdi firmalarda 2 saat içerisinde bile sonuçlar değişir. Yani bu o kadar yanlış bir uygulama ki, bir defa yanlış bir uygulama. Yani acemi bir uygulama. Böyle bir uygulama olmaz. Yani bu felç edici bir uygulama. O yüzden ben dedim ki ilk bunu duyduğum zaman dedim ki tamam şeye girmiş efendim Katır gibi
hani ne derim? Züccaciye dükkanına girmiş fil meselesi.
Girmiş bir Katır gibi bir fil gibi bir olay yarattı yani bu. Olacak şey değil.
Yani şimdi ama ben derim ki TÜSİAD'ın patronlarının şirketlerinin de bu gelişmelerden etkilenmesi kaçınılmaz gibi geliyor bana. Burayı açmanızı istiyorum ben sizin özellikle.
Onlarınki garanti. Ötekiler girer mi girmez mi onun her birisinin hesabını yapmak lazım. Dolayısıyla burada tabii ben bu amaçla yapıldı demek doğru olmaz ama herhalde bu amaçta ortaya çıkınca yani bu siyasi iktidarın çok hoşuna girmiştir diye herkes düşünüyor. Yani insanlar böyle düşünürler normal olarak. Çünkü siyasi iktidarın nasıl azarladığını bir hafta önce gördük. Cumhurbaşkanının bir hafta önce nasıl azarladığını gördük siyasi başkanını. Dolayısıyla yani böyle bir şey düşündüğünde ben inanmak istemiyorum. Böyle bir şey olmaz ama sonuç itibariyle işte bu sonucu veriyor. Yani böyle bir sonuç veriyor. Şimdi bu bir defa rekabete tabii aykırı bir şey bu. Fevkalade aykırı bir şey. Çünkü firmalar arasında bir ayrım yapıyorsunuz siz. Ve nasıl biliyor musunuz? Hayati bir konuda bir ayrım yapıyorsunuz. Yani şu alabilir, bu alamaz diyorsunuz. Böyle bir şey olmaz ki. Bu bir defa haksız rekabet. Böyle bir şey olamaz yani. Daima bu tür şeyler genel olur. Genellik esastır bu tür şeylerde. Bu
yani enflasyonun %73,5 faizlerin %25 ile 30 arasında olduğu bir ülkede bir dakika siz TL kredisi kullanamıyorsanız derseniz bazı şirketlere gerçekten haksız rekabete yol açar. Aynen. Ama her işin anası ne reel negatif faiz değil mi Erdal Bey? Aynen. Negatif reel faiz. Negatif reel faiz hassasiyeti hastalığı nereden geliyor?
Şimdi bu kimlerin faiz hassasiyetidir? İktidarın mı?
Evet.
İktidarın faiz hassasiyeti yanlış bir İslami yorumdan kaynaklanıyor. Yani efendim işte bizde deniliyor ki faiz haramdır. Hayır efendim Türkiye şeyde İslam'da faiz haram değildir. Riba haramdır. Riba da tefeci faizidir. Tefeci faizi ne demek? İnsanların zor durumundan yararlanarak insanlara empoze edilen bir faizdir. Aslında burada tam hükümet de onu yapıyor. İnsanların zor duruma sokup ondan yararlanarak onlara negatif faize mecbur ediyor. Aslında yasak olan bu. Yani İslam bir şey yasaklayacaksa bankanın verdiği faizi yasaklamaz. Çünkü %80 enflasyon varken banka bana %75 faiz verse zaten negatif faiz oluyor. Yani 73,5 verse 0 faiz oluyor, reel faiz oluyor. Dolayısıyla burada esas dini açıdan sakıncalı olan kul hakkı yenmesi dediğimiz şey işte budur. İnsanların önce zor duruma sokulup kanun çıkarıyorsun. Elindeki yetkiyi aslında kötüye kullanıyorsun. Kanun çıkarıyorsun. Ondan sonra insanları dövizini satmaya mecbur ediyorsun. Kaça satmaya mecbur ediyorsun? Enflasyonun %75 olduğu, 73,5 olduğu bir ülkede %20 civarında parasını satmaya mecbur ediyorsun. Yani bu gerçekten insanların parasına el koymaktır. Ondan sonra o insanları %30 avantajlı faiz almaktan da mahrum ediyorsun. Yani avantajlı ya da bunu yapmazsa avantajlı faiz almaktan mahrum ediyorsun ve onu diğer rakipleri karşısında zayıf duruma düşürüyorsun. Şimdi düşünün, yani Türkiye'de %9'da da şu anda kredi veriliyor. Efendim %35'le de veriliyor. Şimdi Türkiye'nin en iyi firmaları şu anda bu kredi pastasından avantajlı, aslında avantalı diyelim tırnak içerisinde kredi pastasından pay alamama veya efendim işte enflasyonun çok altında bir kur korumalı mevduata paralarını, dövizlerini bozdurup yatırma durumundalar. Şimdi bu dövizi bozdurup yatırma memlekete faydası olsa diyeceğim ki hadi yapsınlar canım, bu faydalı bir şey. Şimdi ne yapıyor hükümet aslında? Adam oraya yatırsa bile yine yatırdığı para dövize endeksli. Yani Türkiye'de dövize endeksli mevduatın miktarı artmış oluyor. Yani dövize biz aslında bu kur korumalı mevduat şeyi, bazı ufak tefek yararları oldu tabii. Ama bunun inanılmaz sakıncaları var. Bunlardan bir tanesi, normal mevduatı kur korumalı mevduata getirip ona, hatta böyle zorlamayla getirip Türkiye'deki bütün mevduatın çok büyük bir bölümünün, mesela işte 1 trilyon lirayı buldu bu şey, kura endeksli mevduat haline gelmesi. Yani bunun dövizden farkı yok. Bir gün gelip, bu geçici bir sistem, bir gün gelip insanlar tekrardan paralarını alacaklar. O zaman ne yapacaklar? Döviz alacaklar. Çünkü Türk parasına güven olmaz ki. Böyle bir ülkede kendi parana nasıl güvenirsin? Yani enflasyonun zaten varlığı bir parayı güvenilmez kılan bir şeydir. Yani enflasyonun olduğu bir ülkede o ülkenin parasının değeri yoktur. Yani bunu düşüren de devlettir. Devlet, yani enflasyonu vatandaş yaratamaz ki. Enflasyonu yaratamaz. Sen kendi paranı değerini düşürecek efendim bütün politikaları izliyorsun. Enflasyonu düşürecek hiçbir politikayı aslında ciddi olarak devreye koymuyorsun. Çünkü işte makro ihtiyati tedbirler uygulanıyor falan diyoruz ama bunlar tamamlayıcı tedbirler. Yani siz faiz para politikasını uygulamadan enflasyonu kesin aşağı düşüremezsiniz.
Şimdi sen işte anahtar cümleyi kurdunuz. Yani enflasyon bir kocaman gemi ise bu gemiyi kontrol edecek çapada para politikası bu olmayınca işler yolunda gitmiyor. Aynen. Bu söylem de Fatih Özatay'a ait. Yani önemli bir tespit diye düşünüyoruz. Biz size teşekkür edelim. Sık sık yayınları alalım isterim.
Ben teşekkür ederim Melih Hanım. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun.
Sizin ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Sağ olun diyorum ve güven, güven, güven. Şimdi güven olmadan ekonomide işler yoluna girmiyor. Şimdi ikinci konuğumuz gelecek. Profesör Doktor Şenol Babuşçu. Ama önce sosyal medyaya bir göz atacağız. Sonra Şenol Bey ile sohbete başlayacağız.
Sosyal medya gündemi. Çalışanların gözü kulağı asgari ücret ara zammı için çıkacak kararda. Komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanması beklenirken ekonomistlerden ard arda yorumlar geldi. Mustafa Sönmez. Asgari ücret, memur, emekli enflasyon farkı ödemesinin TÜFE'yi 7-8 puan artıracağını söyleyenlere soru. 2021 Aralık TÜFE %36, Mayıs 73,5. Neredeyse 38 puan artış. Asgari ücret yılbaşı artış %50,5. Maaşlara %31 artış. Yaşanan 38 puan artışta ücret ve maaş artışının payı ne? bilen yazsın. Hakan Kara, asgari ücret artışı enflasyonist olur mu? Olabilir. Fakat mevcut dönemde doğru soru bu değil. Tuhaf politikalarla gereksiz yere enflasyonu kontrolden çıkarıp enflasyonla mücadelenin yükünü ücretli ve dar gelirliye yıkmanın iktisadi ve ahlaki olarak savunulacak bir yanı olamaz. Sinan Alçın, asgari ücrette çalışan sayısı Türkiye'de %62'ye tekabül ediyor. Dolayısıyla reel ücretlerin erimemesi için minimum %35'lik bir oran yansıtılabilir. Sefer Şener, gelinen süreçte son 5 aylık dönemde de %35'in üzerinde bir enflasyon olduğuna göre çalışanlara %40'a yakın artış yapılması sürpriz olmayacaktır.
Sosyal medya gündemi.
Gündem yoğun ama konuğumuz Profesör Doktor Şenol Babuççu. Şenol Bey.
Merhabalar Melih Hanım.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Kısaca bize kendinizi tanıtır mısınız? Dinleyicilerimize ve izleyicilerimize sizinle ilgili bilgi vermek isteriz.
Ben 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünü bitirdim. Sonra bankacılığa başladım. 18 yıl bankacılık yaptım. 2000 yılında Ziraat Bankası'nda genel müdür yardımcılığı 2002 arasında. 2002-2004 arasında Alt Bankada yönetim kurulu üyesi olarak çalıştım. 18 yıl bankacılıktan sonra ayrıldım. 2004 yılından beri de Başkent Üniversitesi Bankacı Finans Bölüm Başkanlığı'nı yürütmekteyim.
Çok iyi bir finansçı olduğunuzu görüyorum. Muhteşem analizler yapıyorsunuz. Ama bu arada finansçılar gerçekten çok yaratıcı. Mesela Kerim Rota bir yazı yazmış. Hayaller cari fazla, gerçekler sermaye kontrolü diyor. Bayıldım ben buna. Siz ne diyorsunuz?
Sermaye kontrolü ne kadar demeseler de sermaye kontrolüdür. Çünkü eğer siz bir vatandaşın veya bir şirketin, bireyin veya şirketin yabancı paralara yatırım yapmasına engel oluyorsanız, yabancı para satın almasına engel oluyorsanız, alamazsın diyorsanız bu sermaye kontrolüdür. Adım adım tam sermaye kontrolüne doğru gidiyoruz. Bence birkaç adım kaldı.
O birkaç adımda neler var?
Birkaç adımda kısıtlamalar devam edebilir. İşte 15 milyon TL'nin üstündekilere şu an sermaye kontrolü geldiği gibi 15 milyon TL'yi aşağıya doğru indirebilirler. Yani yarın derler 10 milyon TL, öbür gün derler 5 milyon TL. Onun dışında başka döviz alımına kısıtlamalar getirebilir. Bireylere olsun, şirketlere olsun döviz alımına çeşitli kısıtlamalar veya satımına kısıtlamalar getirebilir. Hep birlikte göreceğiz önümüzdeki dönemde. Eğer yeterince döviz hükümet bulamadığı takdirde sermaye kontrolünün tam olarak uygulanmaya başlayacak.
Yani yine Kerim Rota'dan söz ediyorum ama hey George, versene borç yolculuğu için mi yapılıyor bütün bunlar?
Tabii şöyle söyleyeyim, hükümet 21 Aralık krizden sonra çeşitli ürünler çıkardı. Palyatif çözümler olarak KKMH başta olmak üzere çeşitli ürünler çıkardı. Ama dövizi yeterince kontrol altına tutamadı. Son 5 ayda 40 milyar dolar Merkez Bankası döviz satışı yaptı. Arka kapıdan dediğimiz metotla, kan bankaları kanalıyla. 40 milyar dolar dövizi satmasına rağmen son 5 ayda döviz kurunu 12'den 17'ye geldi. Kontrol edemiyor. Ve bundan sonraki süreçte döviz kurunun daha fazla gidip ülke ekonomisine zarar vermemesi, sıçramaması için seçime kadar 100 milyar dolarlık bir kaynağa ihtiyacı var. 100 milyar dolar kaynağı bulamadığı takdirde kurlarda ciddi sıçrama ve seçimi kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu nedenle 100 milyar doları bulmak için her türlü çabayı gösteriyor. Şapkadan ne kadar tavşan varsa çıkardı. Ve çıkarmaya da devam edecek ama çözüm olmuyor şapkadan çıkan tavşanlar. Esas mesele faize dokunulmuyor. Faiz de ona dokunamadığı sürece de bu kurları önlemesi zor görünüyor. Bu kaynağı bulabilmesi için işte Arap ülkelerinden kaynak teminine gidiyor. Biliyorsunuz bir ay önce Suudi Arabistan'a gidildi. Suudi Arabistan'dan temin edilemedi. Tekrar çağrıldı. Devlet töreniyle karşılandı Suudi Arabistan lideri. O tekrar konuşuldu ama yeterince olumlu cevap alamadılar. Önümüzdeki dönemde hükümetin tek düşündüğü şey var. Döviz bulabilmek. döviz sen nelere kadirsin diye ben de bir söz söyleyeyim. Twitter'da yazdım. Gerçekten döviz için yapmayacakları bir şey yok.
Yani her şey döviz için. Döviz için yapılmayacak bir şey yok. Ama ben şu 100 milyar dolara hemen döneceğim. Şimdi bizim bir yıl boyunca çevirmemiz gereken borç 180.1 milyar dolardı değil mi?
Evet doğrudur.
Bunun bir miktarını çevirdik biz. Bir sorun yok şu ana kadar. Öyle değil mi?
Evet. Bir miktarını çevirdik ama önümüzdeki bir yıl seçime kadar 180 milyar dolar çevirmemiz lazım.
Evet, özellikle Eylül'den itibaren yüklü ödemeler, çevirmeler başlıyor değil mi? 70 milyar dolarla.
Tabii tabii. Önümüzdeki Eylül'den itibaren, Eylül-Aralık ayları arasında yoğun ödeme planı var.
Onun için siz 100 milyar dolara ihtiyaç var diyorsunuz. Her şey 100 milyar dolar için. O yüzden hey George versene borç deniliyor. Onun için altını çiziyoruz değil mi Şenol Bey?
Kesinlikle Melih Hanım. 100 milyar dolar para olmadığı takdirde seçime kadar kazasız belasız gitme şansımız yok. Ondan dolayı devamlı döviz arayışındalar. Mali ve Hazine Bakanlığı'nda ciddi toplantılar yapılıyor. Merkez Bankası'nda her gün toplantılar yapılıyor. Döviz nereden buluruz, döviz nereden buluruz? Tamamen ona yoğunlaşmış oluyorlar. Bir de tabii daha önce bir 128 milyar dolar sattılar biliyorsunuz. Sonra
evet.
son 6 ayda 40-50 milyar dolar satış yaptılar. Merkez Bankası rezervleri tamamen erimiş vaziyette. Satılabilir döviz rezervi 10 milyar doların altında şu an. 10 milyar dolar bir aylık müdahale edebilecek vaziyette. O nedenle mutlaka döviz bulunması gerekiyor.
Peki BDDK'nın cuma akşamı aldığı karar. Aynı saatlerde Merkez Bankası Başkanı ihracatçılarla toplantıdaydı. Serbest piyasa rejimine bağlıyız diyen hazinenin açıklamaları ortada. Hal böyle iken pazartesi günü itibariyle İstanbul Finans Merkezi devreye sokuldu. BDDK'dan böyle bir açıklama geldi. Bir de külliyede finans ofisi var. Bu karmaşada biz ne yapmaya çalışıyoruz? Nedir bu iş? Yani ne oluyor orada?
Aslında özü şu. Merkez Bankası ben 6 aydır müdahale ediyorum. Tüm döviz rezervini de kullandım. Hemen hemen elimde döviz rezervi kalmadı. Bundan sonra yapabileceğim fazla da bir şey yok. Ben bundan sonra görevi BDDK'ya devrediyorum dedi. BDDK devreye girdi. Ben düşündüm taşındım dedi. Benim yapabileceğim bir şey var. Ben bu dedi şirketlere görevi devrediyorum. Şirketler döviz bozduracak dedi. Ben aldığım kurallar çerçevesinde hareket etmek zorunda kalacaklar. Ve büyük şirketler dedi döviz bozduracaklar. Bundan sonra dövize müdahale etsin dedi. Ben dedi şirketlere devrediyorum dedi. Onların döviz satışıyla dövize müdahale olacak dedi. Yani aslında Merkez Bankası işi taşerona devretti. BDDK'da şirketlere devretti. Şirketler şu an bu kurallar çerçevesinde ne yapacaklarını şaşırmış oluyordular.
Ben hemen araya gireyim. Şirketlerin döviz açığı yok mu? 114 milyar dolar diye biliyorum.
Döviz açığı olan şirketler var tabii ama döviz fazlası olan şirketler de var. Özellikle döviz fazlası olan şirketlere doğru yönelim var. Fakat bunlar şirket sayısı konusunda kesin hükümetin de bir bilgisi yok. Maliye Hazine Bakanlığı'nın da bilgisi yok. BDDK'nın da bilgisi yok. Merkez Bankası'nın da bilgisi yok şirket sayısı konusunda. Tahminler var ortada. 10 bin civarında şirket etkileniyor. Türkiye'nin en büyük 10 bin şirket etkileniyor bundan. Rakam yok ortada. Ne kadar rakam satmak zorundalar kredi kullanabilmek için. Çünkü kredi kullanımını yasaklıyor bunlara. Bu 10 bin şirkete. Bu şirketler kredi ihtiyaçları varsa kullanacakları krediyi kullanabilmeleri için döviz satmaları lazım. Ne kadar döviz satılacak o da belirli değil. Hep birlikte bekliyoruz bakalım sonuç nereye doğru gidecek.
Ben hemen Haluk Bürümçekçi'yi biliyorsunuz. Bankacıdır, finansçıdır. Şimdi çok makro analizler yapıyor. Yaptığı bir çalışmaya göre Mart sonu itibariyle özel sektörün 114 milyar dolar net döviz pozisyon açığı var diyor. Onun için bu rakamı verdim reel sektörün.
Şimdi özel
yani döviz satmak değil şirketler, döviz almaya ihtiyaçları var. Bu veri onu gösteriyor. Nasıl olacak bu iş?
Şimdi bir kısım şirketlerin döviz açığı var. Haluk Bey'i çok severim. Çok iyi bir finansçıdır. Çok değerlendirmeleri doğrudur. Rakamlı verdiği rakamlar kesinlikle doğrudur. 114 milyar dolar şirketlerin gerçekten döviz açığı var. Döviz açığı olan şirketler bu 114 milyar doları almak zorundalar. Ama bir taraftan da döviz sazlısı olan şirketler var. Döviz sazlısı olan şirketlere satın baskısı var. BDDK'nın bu kararı döviz sazlısı olan şirketlere yapılan satın baskısıdır. Zorla şirketlere dövizleri ellerindeki döviz satma baskısıdır.
Kim bu şirketler? Örnek vermek mümkün mü? Çok büyük 500 şirket mi döviz fazlası olan?
10 bin civarında olduğu söyleniyor tahminlere göre. Bunlar Türkiye'nin en büyük şirketleri. Bunlar bir, borsadaki alkaç şirketler büyük bir çoğunluğu. İki, TÜSİAD üyeleri, TÜSİAD şirketleri. Veyahut da önde gelen, Türkiye'nin önde gelen üretim yapan sanayicisi, üreticisi, ticaret adamları. Türkiye'nin önde gelen büyük şirketleri onlar.
Yani ISO 500 kapsamında yer alan şirketler, öyle değil mi?
Evet, onlar da yer alıyor. ISO 500 kapsamında yer alan. Türkiye'nin en büyük şirketleri.
Yani iyi, üzerinde çalışılmamış, ortalığı birbirine katan, kafaları karıştıran ve güven sorununu çok daha derinleştiren bir yol değil mi bu? Niye bu yola başvurduk biz?
Kesinlikle. Zaten aldığı tüm kararlar hükümetin son 6 aydır. Kur korumalı mevduat sistemi de aynı şekilde. Gelir endeksi senet de aynı şekilde. Önce ortaya ürün atılıyor çalışılmadan, sonra çalışılmaya başlanıyor. BDDK 3 gün sonra bir karar açıkladı. Kur korumalı mevduat sisteminde tam 9 kez değiştirdiler. İşte önce şirketler dahil değildi, önce 6 aydı, 3 aya çektiler, şirketleri dahil ettiler falan. Hep yaptıkları strateji o. Ortaya atıyorlar, ondan sonra düzenlemeleri yapıyorlar. Şu anda belirsizlik had safhada, bankacılık sistemi kredileri durdurmuş vaziyette. Çünkü müşterinin o kurallara uymadığını bilemiyor bankacılık sistemi. Sorumlu bankalara yapmış vaziyetteler.
Şu an o sistemde bir açılma yok mu? Hala pazartesi günü böyleydi. Hala bankalar sistemi durdurmuş vaziyette mi kredi konusunda?
KOBİ'lere, küçük şirketlere, Türkiye'de 1.600.000 şirket var. 1.600.000 şirketin bu karardan etkilenen bölümü 10 bin civarında. 1.500.000, 590.000 şirkete, küçük şirketlere, KOBİ'lere kullandırmaya devam ediyorlar. Fakat o büyük şirketlere, 10 bin civarındaki şirkete kullandırımı durdurmuş özetliler, beklemediler. BDDK açıklama yapsın, düzenleme yapsın. Bazı denetim firmaları belge versinler, bu şirketler tabidir, tabi değildir diye. Bunları bekliyorlar banka sistemi. O kesime kredi kullandırmayı birkaç gündür durdurmuş özetliler. Çok istisna durumda kullandırımlar oluyor ama hemen hemen çok sınırlı diyebiliriz. Bir de bu şirketlerin döviz satacaklar şimdi, tamam, ama ne kadar döviz satacakları belli değil. 3 milyar dolar mı döviz satacaklar, 30 milyar dolar mı döviz satacaklar? 3 milyar dolar döviz satarlarsa bu ürün, bu uygulama hiçbir fayda sağlamayacak. Hiçbir yararı olmayacak. Rakam belli değil. 30 milyar dolar satarlarsa birkaç ay hükümeti idare edebilir. 30 milyar dolar satılırsa 100 milyar dolarını, 30 milyar dolarını buradan karşılamış olacaklar en azından. Hani başlangıçta söyledim ya, hükümetin seçime kadar 100 milyar dolar ihtiyacı var. Şirketler 30 milyar dolar satarsa 100 milyar doların, 30 milyar doların buradan karşılamış olacaklar. Ama 3 milyar dolar satarsa 100 milyar doların ihtiyacın, 3 milyar dolarını karşılasanız da karşılamasanız da 97 milyar dolar da bulmak zorundasınız.
Anlıyorum. Şimdi mesela pazartesi günden bugüne kadar satılan döviz miktarı, merkezin sattığı dövizle ilgili bir veri var mı elimizde?
Şirketlerin bu karar dolayısıyla sattığı bir döviz yok daha şu an. Merkezin döviz sattığı döviz dün Bloomberg tarafından açıklandı. İngilizce yayınında açıkladı Bloomberg. Türkçe yayına koymadı haberi. İki günde, pazartesi salı günleri, iki gün 1 milyar dolardan daha fazla Merkez Bankası arka kapıdan müdahale ettiğini. İki günde 1 milyar dolar harcadı. O nedenle zaten kalmadı elinde döviz. İki günde harcadığı rakam 1 milyar dolardan fazla.
Şenol Bey, böyle güvenin sorgulandığı, sistemin sorgulandığı bir ülke, paraya ihtiyacı, dövize ihtiyacı var, yatırımcıya ihtiyacı var. Yatırımcı gelir mi bu kadar riskli bir ülkeye?
Şimdi yatırımcı kesinlikle gelmez. Neden gelmez yatırımcı? Siz dünyanın tersine ekonomik politikaları uyguluyorsunuz. Dünyada enflasyon yüksek, bizde de enflasyon onun için yüksek diyorlar. Tamam. Varsayalım, kabul ederim ki öyle değil. Dünyada en yüksek enflasyon bahsettikleri ülkede Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da %8. Bizde ise %80. O da TÜİK'in açıkladığı enflasyon. Dünyada enflasyon yüksek, bizim kadar yüksek değil. Varsayalım dünyada da yüksek. Ama dünya ülkelerinin hepsi ne yapıyor? Almanya'sı, İngiltere'si, Amerika'sı faiz arttırıyor. İktisat kitaplarındaki, iktisat teorilerindeki bilimsel çalışmalara uygun davranıyor. İktisat politikası uyguluyor. Biz ise nas deyip faizi düşürüp faiziyle enflasyonu bağlantısız hale getirip Merkez Bankası'nın elinden en önemli silahı alıp ekonomi politikası denmeyecek bir ucube bir şey uyguluyor. Siz ucube bir şey uygularsanız yabancı yatırımcı gelir mi sizin ülkenize? Dünyanın tam tersi davranış içerisindesiniz. Yabancı yatırımcının gelmesi için öncelikle güven gerekiyor. Öncelikle iktisat kitaplarındaki teorilere uygun bir iktisat politikası uygulanması gerekiyor. Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerekiyor. Ekonomi yönetimindeki kişilere güvenli olması gerekiyor. Merkez Bankası Başkanı'na, Hazine Maliye Bakanı'na. Bizim güven diye bir şey kalmamış vaziyette. Hazine Maliye Bakanı 6 ay önce uyanınca 6 ay sonra her şey güzel olacak diyor. Uyandık, 6 ayda oldu, hiçbir şey güzellik olmadı.
Sayın daha Cumhurbaşkanı... büyük sıkıntı geldi. Öyle değil mi?
Diyor ki sen gelecek yıl Mart Nisan'a kadar sabredin, enflasyon düşecek. Niye şimdi düşmüyor enflasyon? Niye 9 ay sabrediyor vatandaş? Neden düşmüyor? 6 ayda yükselen enflasyon 9 ayda düşürmek için niye çaba sarf etmiyorsunuz? Anlamsız.
Ek bütçe gösterdi ki Şenol Bey, ek bütçe gösterdi ki enflasyonla mücadele programı seçime kadar olmayacak. Ek bütçe bunu gösteriyor. Öyle değil mi?
Kesinlikle. Bence enflasyonun yükselmesini istiyorlar. 6 aydır bir tane önlem almadılar enflasyonun yükselmesini. Bana Melih Hanım 6 aydır enflasyonu düşürmek için şunu yaptılar diyebilir misiniz?
Diyemem.
Market bastılar. 3 tane zabıtayla market bastılar. Enflasyon düşsün diye marketteki fiyatları indirmeye kalktılar. 3 tane marketi bastılar. Bununla enflasyon düşer mi ülkede?
Düşmez. Peki biz hatalı politika izliyoruz. Yani büyüme mi enflasyon mu ikileminden çıkamıyoruz. Niye çıkamıyoruz?
Çünkü AKP iktidara gelirken şunu söylemişti. Zenginliği alıp fakire vereceğiz demişti. Fakat giderken şu an bence gideceğiz. Giderken tam tersini uyguluyor son yıllarda. Fakirden alıp zengine doğru veriyor. Orta kesimi yok etmiş vaziyette. Türkiye'de bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce %10'luk bir kesim zengin kesimdi. %70 kesim Türkiye'de orta kesimdi. %20'si de fakir kesimdi. AKP ne yaptı son yıllarda uyguladığı politikayla? %70'lik orta kesimi %10'luk zengin yaptı. Zengin kesim %20 oldu. Kalan %50'lik bölümünü fakir kesime itti. Şu an Türkiye'de 2 tane kesim var. %20 zengin kesim, %80 fakir kesim. Ve bunu bilerek yaptı. Çünkü zengin kesim aktardıkları AKP'ye oy verecek. Oy kazanmak için yaptı.
Yani bütün bunlar servet transferi mi?
Kesinlikle. Çok doğru bir deyim kullandınız. Servet transferi. Kesinlikle.
Yani yaşadıklarımızın tümü servet transferi yapıldığını gösteriyor.
Bilinçsiz bir politika değil. Bilinçli bir politika bence ve servet transferi. Bir belli kesimlerden özellikle orta kesimden zengin kesime doğru rant aktarımı bu. Rant transferi. Servet transferi.
Onun için mi büyümede ısrar ediyoruz?
Tabii ki. Büyümeyle yapıyor bunu. Büyümeye önem verip enflasyon önemsiz kılarak, enflasyonla mücadele önemsiz kılarak enflasyonla büyümeyi tercih ediyor. Enflasyonu düşürmeyi de asla tercih etmiyor. Çünkü enflasyonu düşürdüğü takdirde şirketler kesimi, ihracatçı, ithalatçı etkilenecek. Zengin kesim etkilenecek. Zengin, enflasyon ortamında zengin kesim daha da zenginleşiyor. Fakir de daha da fakirleşiyor.
Bu kadar net diyorsunuz. Çok bilinçli bir politika diyorsunuz. Ancak ben tabii buradan asgari ücret meselesine geçeceğim ama şu İstanbul Finans Merkezi olayına da sizin yaklaşımınızı merak ediyorum. Ankara'yı İstanbul'a taşıdık. Ne değişti? Zira bütün bankalar burada. Merkez Bankası buraya geliyor. Ne olacak?
Şimdi ben size şunu söyleyeyim. İstanbul zaten çok kalabalıktı. Siz biliyorsunuz, yaşıyorsunuz da. Son 10 yılda evet. Ankara'daki en önemli kurumlar, ekonomi kurumlarını İstanbul'a taşıdı. Bir, kamu bankalarını taşıdı. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halk Bankı taşıdı. İki, BDDK'yı taşıdı. Üç, SPK'yı taşıdı. Sermaye Piyasası Kurumu taşıdı. En son Merkez Bankası kalmıştı. Merkez Bankası'nda taşıyor. Büyük bir çoğunluğunu taşıdı. 30 Eylül'e kadar hepsini taşıyor. Şimdi İstanbul zaten kalabalık. Bunu İstanbul'a taşıyarak bunları İstanbul Finans Merkezi olmaz. Yasa çıkararak İstanbul Finans Merkezi olmaz. Finans merkezi olması için yatırımcının serbestiyeti lazım, özgürlük lazım, güven lazım. Özgürlük, güven, serbestiyet olmadan siz bina yapmışsınız, inşaat yapmışsınız İstanbul'da. Büyük binalar yapıp taşıyorsunuz bunları. Bunları taşımakla İstanbul Finans Merkezi olmaz. Vatan, bu kurumlarda çalışanların birçoğu hala Ankara'da ile bağlantılarını kesemedi. İşkence yapıyorsunuz. Benim çoğu arkadaşım BDDK'da çalışıyor. Ziraat Bankası'nda, Halkbank'ta, Vakıfbank'ta çalışıyor. Hala hafta sonları ailesinin yanına Ankara'ya geliyor, gidiyor. Çocuklar Ankara'da, eşi Ankara'da, kenti İstanbul'da çalışıyor. 4 gün, 4,5 gün çalışıyor. 2-2,5 gün Ankara'da. Yorgunluk, masraf, eziyet, çocukların duygusal olarak yaşadıkları bunları bu şekilde yapmanın anlamı yok. Artık günümüzde mekanın önemi yok. Çoğu şirket, uluslararası şirket evlerinde çalışmasına izin veriyor çalışanlarının. Evlerinde çalışmaya izin veriliyorsa Ankara ile İstanbul arasında ne fark var bunların olmasında? Ankara'da olsalardı İstanbul'da gibi çalışamazlar mı? Çalışabilirlerdi. Bugünkü teknoloji devrinde, bugünkü dijitalleşme devrinde artık insanların nerede olduğu önemli değil. Bankalar Hindistan'da eleman çalıştırıyorlar yazılımlar için şu an. Hindistan'dan destek alıyorlar. Hindi yazılımcılar Türkiye'ye gelmelerine gerek yok. Oradan destek veriyorlar. Oradan çalışıyorlar bankalar adına. Yani bu günümüz çağında, günümüz devrinde dijitalleşmenin bu kadar olduğu bir ortamda insanların taşımak eziyetten başka hiçbir şey değil.
Peki, yani dijital dünyada olaylara bina, mekan diye bakmamak, insan kaynağını en iyi biçimde kullanmak diye bakmamız lazım. Doğru söylüyorsunuz. Ancak İstanbul Finans Merkezi bize lig atlatmayacak, değil mi? Onu anlıyoruz konuşmanızdan ama ben lig mi atlayacağız? Sınıf mı atlayacağız? Ankara'dan İstanbul'a taşınınca taşındı işte. Değişen bir şey olmayacak. Öyle onu anlıyorum konuşmanızdan.
Tabii ki değişen bir şey olmayacak. Binaları taşımakla, insanları taşımakla hiçbir yere gidemezsiniz. Finans merkezi Londra'da, İngiltere'nin diğer şehirlerinden Londra'ya taşınarak mı oldu Londra finans merkezi? Veya New York'ta finans merkezi, New York, Amerika'nın diğer eyaletlerinden taşınarak mı oldu kurumlar finans merkezi? Finans merkezi dediğinizde bir güven olacak finans merkezinde. Yatırımcı gelecek, yabancı yatırımcı gelecek. Oradan alışveriş yapacak, satacak, alacak. Güven olması lazım. Siz güven tesisine çalışmıyorsunuz, güvensizlik ortamı yaratıyorsunuz zaten. Aldığınız her karar güvensizlik ortamı yaratıyor. Bir, o yok. İki, hukuk sisteminiz, hepimiz biliyoruz, hukuk olacak, adalet olacak güven duyabilmesi için. Hukuk sisteminin çok düzgün çalışması lazım. O yok. Vergi sisteminin çok düzgün çalışması lazım. Ekonominin düzgün gitmesi lazım. Bağımsız Merkez Bankası lazım. Bunlardan hiçbiri yok. Bunlardan hiçbiri olmazken siz bina taşıyın, insan taşıyın, finans merkezi olsun. Kanun çıkarın, kanunla finans merkezi olsun. Böyle bir şey yok dünyada. Hiçbir finans merkezi bu şekilde oluşmadı.
Haklısınız, ancak ben hemen rotayı bankalara çevireceğim. Şirketleri konuştuk. Yani etkiler, KKM üzerinden yolculuk ama bugün BDDK verileri açıkladı. Bankalardaki bu kar artışını nasıl değerlendirmemiz lazım?
Bu da hükümetin politikaları nedeniyle bankalardaki kar artışı. Siz enflasyonun %73,5 olduğu, o da TÜİK enflasyonu %73,5 olduğu bir yerde faizi 14 verirseniz bankalarda mevduat faizini 17-18 verirler. %18'den toplarlar, %48'den şirketlere kredi verirler. Şu an faizler %40'ı eşit vaziyette kredi faizleri. 18'den topluyorlar bankalar parayı, 40'ın üstündeki faizlerle şirketlere kredi veriyorlar. Bu durumda karlılık tabii ki çok yüksek oluşmaya başlıyor. Birinci nedeni karlılığın bu. İkinci nedeni döviz kurlarında bundan bir yıl önce, birkaç yıl önce dövizi 14 pardon 16.70'den alırsanız 16.72'den satıyordunuz banka olarak. Arada 2 kuruş fark vardı. Şu an bankalara talimat verilmiş vaziyette. 50 kuruştan az fark olmayacak. 16.50'den alırsanız 17'den satacaksınız diyorlar. Marjı açtırıyorlar. Al sat yapmasın girdi diye. Bankalar ciddi kambiyo kârı elde ediyorlar. Döviz fiyatlarında aradaki fark ciddi boyutta açılmış vaziyette. Alım satım fiyat farkı. Bir de bankaların elinde üçüncü olarak şunu söyleyeyim. Enflasyon endeksli tahviller var. %18'den mevduat topluyorlar. Enflasyon endeksli tahvile yatırıyorlar. %75 getiri elde ediyorlar.
Bunun yani hükümetin sizi aldığı dinlerken bir anda 90'lı yıllara doğru yolculuğa çıkıyormuş gibi hissettim kendimi.
Kesinlikle doğru. 90'lı yıllarda çok yardımcıydı bankalar. 94 krizine zaten bu kriz çok benziyor. O zaman Tansu Çiller, hatırlarsınız Melih Hanım, faizleri baskı zoruyla düşürmüştü. Panik yaptı. Sonra korkunca faizleri yükseltmeye kalktı. Etki yerine getirdiği olmadı. %400 faiz vermek zorunda kaldı.
Onun için bankalar çok kar patlaması yaşıyor. Çift paralı ekonomide dolarize olma, yani mevduata baktığımızda Türk halkının %72'si parasını dövizde tutuyor. Dolarize olmuş vaziyette Türkiye, ama ben bugün asgari ücreti soracağım size. Asgari ücret tespit komisyonu toplandı. Karar çıkacak. Sizce asgari ücret ne olmalı ve asgari ücretle ilgili sizin düşünceleriniz neler? Sorunu çözer mi bu zam yapılacaksa?
Asgari ücrete yapılacak zam sorunu çözmeyecek. Ama bir miktar refah ferahlık sağlayacak vatandaşa. Bir fetel ferahlık sağlayacak. İşte Temmuz, Ağustos, Eylül ayı en fazla 3 ay bir ferahlık sağlayacak. Onun dışında asgari ücret sorunu çözmez. Enflasyonun cebimizden aldığı parayı, enflasyonun cebimizden aldığı satın alma gücünü asgari ücreti artırarak, memur maaşlarına zam yaparak, işçi maaşlarına zam yaparak, emeklilere zam yaparak çözemezsiniz. Ama sorunu çözemezsiniz de yapmasınlar bu zaman. Hayır, kesinlikle zam olmalı. Memura da, emekliye de, işçiye de, asgari ücretliye de zam olmalı. Çünkü 3 ayda olsa bir ferahlama sağlamalı. Bence asgari ücretin olması gereken rakam 2-5 aylık enflasyon %35. 6. ay enflasyonu da TÜİK tarafından biraz baskıyla %2, %3, %4 civarında gelecek. En fazla %5 diyelim. %40 ilk 6 aylık enflasyon. Bence asgari ücret olması gereken rakam %40 artmalı. %40 artmak demek 6 bin lira olması lazım asgari ücretin minimum. Hatta biraz da refah payı verirseniz daha 6 bin üstünde bile olabilir. Olması gereken bu. Fakat ben hükümetin bu rakamı yapacağını sanmıyorum. Bu rakamın altında bir rakam belirleyecektir. Benim tahminim 5.500 arasında bir rakam belirleyecek asgari ücretle. Bu da tabii ki enflasyona yine dar gelirliği, asgari ücretliği ezdirmek demek. Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle çalışıyor. O nedenle asgari ücret ciddi boyutta artmalı. Şöyle söylemler de var. Asgari ücret artarsa enflasyon artar. Asgari ücret artmadan enflasyon artmadı mı? Arttı. Asgari ücretin artışından mı enflasyon kaynaklanıyor? Hayır. Asgari ücretin enflasyona belki 3-5 puan katkısı olmuştur ama ilk 6 aylık enflasyon %40, %5 enflasyon, %5 asgari ücretten kaynaklanıyor. %35'i başka şeyden kaynaklanıyor. Hükümetten kaynaklanıyor. Hükümetin yanlış politikalarının cezasını asgari ücretini çekmemesi lazım.
Ana sorun bu. Hatalı politikalar hataları getiriyor. Hata yapmaya devam edecek mi Türkiye?
Faizle dokunmama politikasını sürdürdüğü sürece yapılan her şey hatalı. Bağımsız Merkez Bankası ve piyasaların gerektirdiği, ekonominin gerektirdiği, iktisat kitaplarının gerektirdiği faiz oranı verilmediği sürece, faiz oranı belirlenmediği sürece yapılacak her şey boş. Palyatif tedbirler seçime kadar götürebilir miyiz daha?
Bütün mesele bu diyorsunuz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun diyoruz.
Teşekkür ediyorum Melih Hanım.
Görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık diyoruz ve sözü uzatmıyoruz. Günün yasına kısaca göz atıyoruz.
Günün yazısı.
Atılım Murat. Dünya, sırada ne var? Döviz girişine ihtiyacımız var. Turizm gelirleri bu yıl beklentinin üzerine çıkabilir. Ama oradan gelecek para enerji faturasının bir kısmını karşılar. Türkiye'nin 2021'deki enerji ithalatı 51 milyar dolardı. Bu yılın ilk 5 ayındaki ithalat 44 milyar dolar gözüküyor. Dünya ekonomisinde durgunluk riski arttıkça emtia fiyatları baskılanabilir. Umarım gerçekleşir. Çünkü enerji fiyatları düşmezse bu yılki faturamız 100 milyar dolara çıkabilir. Yabancı yatırımcılar Türkiye'den zaten çıkıyorlar. Türkiye'deki finansal varlıklara seçime kadar ilgi göstermektedir. Vermeyebilirler. Bir yerden kaynak bulmak gerekiyor. Ekonomi yönetimi son düzenlemeyle reel sektöre mealen Türk lirası cinsinden kredi almak istiyorsan fazla dövizini bozdur diyor. Şirketlerin ekstra dövizi borç ödemesi için mi, ithalat için mi, dövizde spekülasyon amacıyla mı tuttukları belirsizdir. İlk 6 ayda ticari kredilerin hızla artmasının nedeni şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacıydı. Bu nedenle bazı işletmeler dövizlerini bozdurabilirler. Aralık 2021'de açıklanan kur korumalı mevduat ürünü döviz kurlarını belli bir süre tuttu. Sonra savaş gibi dış faktörlerin de etkisiyle döviz talebi arttı. Kurlar yükseldikçe arka arkaya düzenlemeler geldi. Şirketlere yönelik son regülasyonda döviz hesaplarında bir çözülmeye yol açmazsa bireysel yatırımcılara sıra gelir mi?
Günün yazısı.
İşte ana sorunlarımız iş ve aş meselesi. Biz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği kararı bekliyoruz. Milyonlarca insan bekliyor. Asgari ücret ortalama ücret oldu. Bu da kabul edilebilir değil ama emekliler meselesi o da önemli. 3600 ek gösterge geliyor. EYT'yi gene unuttuk. Bizden bugünlük bu kadar. Hafta başı yine birlikte oluyoruz. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın.
Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.